Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı, uzman doktor, operatör doktor Mehmet Özakkaş Bey. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli iyisiniz inşallah.
Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz.
Çok şükür hamdolsun biz de iyiyiz. Şimdi Mehmet Hocam, mevzu kulak burun boğaz, baş boyun hepsi, yani önemsiz organ yok ama böyle duyulduğunda tüyleri diken diken eden organlar, böyle hayatiyeti çok çok önde gelen organlar. Bunlara şikayetlerde doğal olarak sık ve önemli olarak kabul ediliyor. Şimdi bu tip şikayetler olduğunda bazen yeri geliyor basit bir boğaz ağrısı yüzünden bir hastamız günlerce doktor dolaşabiliyor. Ama yeri geliyor bir işte beyin tümörünün alameti olan bir kulak burun boğaz bulgusunu önemsemeyip birkaç sene bekleyebiliyor. Bunların bir kısmını daha önce konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kulak burun boğaz hastalıkları şikayetleri ne zaman ciddi hastalık bulgusudur? Ne zaman alarm olup acilen doktora başvurulması gerekmektedir diye başlayacağız. Ben ilk konu olarak kulak çınlaması demek istiyorum hocam. Kulak çınlaması nedir, neden olur, ne zaman önemsemeliyiz?
Şimdi efendim kulak çınlaması tabii ki sizinle çok güzel programlarımız oldu. İnşallah dinleyicilerimiz de faydalanmıştır. Kısa da olsa geçtiğimiz konular diye hatırlıyorum geçen senelerde. Yalnız tabii ki şöyle bir şey var. Bizim kulak burun boğazdaki temel olarak şikayetler esasında her insanın hayatı boyunca belli aralıklarla başına gelebilecek şeyler. Yani sıradan belirtilerdir esasında. Mesela kulak çınlaması bile hepimizin başına zaman zaman gelebilir. Veya işte bir kulak ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, ses kısıklığı, öksürük. Yani tabii ki şöyle, hani belki bir dahili hastalıklarda da bazı şeyler hepimizin geçici başına gelebilir. Mesela karın ağrısıymış, işte hafif bir ishalmiş, kusmaymış filan. Yani temel olarak bazı belirtiler ağrı gibi olsun veya işte bir fonksiyon kaybı, belli bir bölgenin, belli organların fonksiyon kaybı her zaman geçici olarak başa gelebilir. Ama tabii ki şöyle bir şey var, ihmal etmemek lazım. Yani hiçbir belirtiyi çok da fazla kulak arkası etmemek lazım. Dediğiniz gibi mesela çınlama hadisesinde de bazen hepimizde hiç açıklayamadığımız sebeplerden dolayı belki birkaç saniyelik, belki bir iki dakika bile sürmeyen, ondan sonra
olup geçen
böyle çok sık sık tekrarlamayan böyle çınlamalar olabilir. Ama şöyle bir şey var ki tabii ki biraz da gürültü yoğun bir şehirde yaşıyoruz. Mesela öyle büyük şehirlerde yaşayanlar tabii ki mesela biz İstanbul'dayız. Gürültü yoğun şehirlerde yaşıyoruz. Onun için gürültü yoğun şehirlerde kulak açısından daha fazla uyarıya maruz kalıyoruz. Yani cep telefonları olsun, ondan sonra acaba radyo şeyleri, dalgaları yoğun bir şekilde sadece telefonlardan değil binlerce yayınların, dalgaların fezada uçuştuğu ortamlarda acaba kulağımız ne kadar etkileniyor filan. Bunlar tam olarak hani ispatlanamasa da çok da ortaya konamasa da bir çok
etkili
sakin
oluyor.
Çok sakin böyle yayla gibi ortamda, böyle tabiatın ortasında huzurlu, sadece bir kuş seslerinin, bir rüzgar sesinin olduğu bir ortamda yıllarını geçiren bir insanla gerçekten böyle kalabalık modern şehirde yaşayan insanların şeyleri farklı olabilir tabii ki. Etkileşimleri farklı olabilir. Burada şunu söylemek istiyorum. Öncelikle mutlaka ve mutlaka gürültüye fazlaca maruz kalma hadisesi insanoğlu alışsa dahi. Onu söyleyeyim ben size. Yani bir de şöyle bir şey var ki gerçekten bu esasında yaratıcının, Allah-u Teala'nın bize verdiği büyük bir nimet. Alışıyoruz. Nasıl? Mesela bir evimizin veya iş yerimizin yanından bir otobüs geçse, otobüsün geçtiği büyük bir hani veya ne bileyim ana yol geçse, E5'in yanında olsak belki de zamanla alışıyoruz. Fark etmiyoruz. Veya ne bileyim bir kokulu bir ortam. Hani Haliç eskiden çok kokardı ya. Orada yaşıyor olsak bile burnumuz bile alışıyor. Yani bu esas. Ama o da tehlikeli. Yani onu anlamıyorsunuz. Beyin artık bu uyarıyı almak istemiyor. Size belki bilinç üstüne çıkarmıyor ama kulağınız etkilenmeye devam ediyor. Yani mesela bir fabrikada çalışan, her gün başımıza geliyor. Bugün de başımıza geldi. Bir genç bir çalışan var. Bir fabrikada çalışıyor. Makine yapıyorlarmış. Yani ne diyor? Pneumatik enjeksiyon makinesi yapan bir fabrikada çalışıyor. Adam zor geliyor. Gelemiyor bile yani bize. Ve kulağında çınlama devam ediyor yıllardır. Ondan sonra
yıllardır gelmemiş evet, mi?
Yıllardır ara ara geliyor. Biz de diyoruz ki ya kardeşim bak kendine dikkat et, kulağını koruyor musun filan filan filan. Ama bir mesela şu tavsiye ediyor, şu ilaçları aman kullan diyoruz. 6 ay sonra bir daha geliyor, iyileştim iyileşmedim filan. Yani şimdi bir alışmışlık hadisesi var. Yani belirtilere alışma olayı insanoğlunun başına gelen bir şey. Bunu siz de görüyorsunuz. Yani bir kanserde dahi, ciddi bir kanser belirtisinde dahi insanoğlu biraz da hani bilinç altındaki korkularla, endişeleriyle bunu gündelik şeyde kaygı etmeyebiliyor, düşünmeyebiliyor. Savunma mekanizması. Yani mesela bu çınlamada da böyle. Mesela ses kısıklığında da böyle. Mesela kulağın az duymasında da böyle. Koku almada da böyle. Ağrılarda da böyle. Yani tabii ki hepimizin başına gelebilecek bu çınlama hadisesinde de bir ya benim kulağımda çınlar. Ya işte ne bileyim günde yarım saat her gün çınlıyor. Bazen veya şöyle bir şey var. Kafamı yastığa koyuyorum, başlıyor ötmeye. Yani ya sessiz ortamda kulağımda çınlama. Ben hani uykuya dalıyorum, dalınca hissetmiyorum. Ondan sonra gündüzde zaten gürültüden anlamıyorum. Yani bunlar da esasında önemli belirtiler.
Çünkü mutlaka gelsin yani ihmal etmesin.
Şimdi
diyoruz.
Evet yani ihmal etmesin çünkü biz zaten çınlamanın iyileştirilmesinde zorlanıyoruz. Onu açık açık söyleyeyim. Yani çınlama hadisesinin ilaç tedavisi veya başka bir tedaviyle hızlı bir şekilde iyileştirilmesi ve bir daha olmamasında zorlanıyoruz tıp olarak. Yani bir kulakta sinirsel bir işitme kaybı az da olsa çok da olsa oluşuyorsa ve bunun belirtisi ise bunu öyle kolay kolay da iyileştirmek, korumak, yerine getirmek veya olanı muhafaza ettirmeye çalışmak hastaya, insana zor oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hele hele ihmal edilmiş bir olay varsa ki ya 5 sene önce bir inanın bunlar hep esasında gündelik hayatta karşılaştığımız, duyduğumuz hikayeler. Ya 5 sene önce bir köye gitmiştim. Orada da güzel böyle bir tüfekle atış yaptım.
Ondan beri çınlar kulağım.
Kulağım o gün bir çınladı. Geçer zannettim. 5 senedir geçmedi. Yeni geldim. Ne yapalım?
Peki ne şimdi, olur? 5 sene evet. Boyunca geçmeyen kulak çınlaması nedir Mehmet Hocam?
Şimdi efendim 5 senedir geçmeyen kulak çınlaması mesela o hastada işte hem muayene yapıyoruz. Bir anatomik bir sorun var mı diye. Anatomik bir sorun varsa ki kulak kiriydi, kulak zarında sorunlardı veya işte ne bileyim bir iltihabi durum. Bir kere onu tedavi ediyoruz, temizliyoruz, ortalığa koyuyoruz. Çünkü iyi olmayan anatomide yaptığınız kulak testi de pek de işe yaramaz yani mesela kulakta kiri
olan. Önce bir yapı normal mi,
tabii,
ona bakacağız.
Tabii yapı normal mi, ona bakacağız. Peki. Sonrasında da buna rağmen de daha kulak çınlaması o an var mı veya işte ne bileyim sonraki günler bir bekle bakalım geçecek mi dedikten sonra hani 3-5 gün sonra bir hafta sonra da hala geçmiyorsa o zaman mesela işitme testleri yapıyoruz. Odyometrik testler. Bu testlerde tabii ki baktığımız şey işte kohlea dediğimiz işitme organında herhangi bir hasar var mı? Bu hasar akustik travma dediğimiz yüksek frekanslı sesin sinirlerde ani veya mütemadiyen az desibelde de olsa mütemadiyen devam eden sinirsel uyarının ses şiddetindeki sinirsel uyarının devam etmesindeydi hassasiyetinin kaybı. Yani mesela şunu demek istiyorum. Hani mesela kahve üretiminde çalışan bir insan mesela belki de o kahvenin kokusunu çok da net almayabiliyor artık.
Tabii adaptasyon gelişiyor.
Adaptasyon gelişiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o da bir adaptasyon. Kulaktaki de bir adaptasyon ama içeride sinirlerdeki hassasiyet azalıyor. Sinirler bir nevi köreliyor. Onunla alakalı.
Yani şikayetin azalması veya kabullenilmesi evet. Aslında şimdi, iyi alamet evet. Değil.
Bu çınlama hadisesi de o etkilenen sinirlerin o demetinde sinir yollarında bir iletim kaybı ve düzensiz elektriksel aktivite. Yani beyne olmaması gereken cızırtı gönderiyor öyle söyleyelim. Yani bir nevi hani radyonun dalga boyu bozuldu. Yani ses cızırtılı çıkıyor gibi. Anlatabiliyor muyum?
Peki ne zaman yani? Korkmak lazım? Yani her çınlama hemen doktora gelsin mi Mehmet Hocam?
Şimdi efendim işte burada şiddeti, süresi önemli. Bununla birlikte başka yan problemler varsa mesela baş dönmesi de birlikte olabiliyorsa veya kulakta bu çınlamayla birlikte ağrı, zonklama gibi hastalar mesela kulağıma sanki şiş sokuyorlar. Bir anda geliyor böyle 3-5 dakika
çok
sürüyor diyor.
Istir.
Yani bunlar varsa ihmal edilmemesi lazım. Veya kulakta
en kötü ne olur Mehmet Hocam?
Şimdi efendim en kötü hadise diye bir şey yok. Her hastalığın kötü derecesi vardır esasında.
Ama yok şimdi kanserden yani, iltihaplar. Ha,
tabii mesela akustik nörinom dediğimiz kulak sinirlerinde oluşan iyi huylu ama yeri ve etkileri itibariyle kötü etkiler yapan bir sinir tümörü. Akustik nörinom veya şivannom dediğimiz hadise. Bu sinir kılıflarından oluşan bir tümör ve ne yapıyor? O bölgede sinir liflerini sıkıştırabiliyor. Böylelikle mesela kulağın çınlaması hadisesine ekstradan bir de kulak duymaz hale geliyor. Belki de daha da çok ihmal edilirse ileriki yıllarda yüz siniri de oradan geçtiği için. Mesela yüz sinirinde de artık etkilenme başlayabiliyor. Yüz sinirinde hissizlik veya sinir felci hadisesi gelişebiliyor. Büyürse ondan sonra acaba daha kafa içi problemleri yapabiliyor yani. O da çok da fazla günümüzde artık herhalde öyle ihmal edilmiş şeyler görmüyoruz.
Peki hocam o zaman toparlarsak bir kulak çınlaması oldu. Mutlaka hani o dakika değilse de ilk fırsatta hekime gelinecek devam ediyorsa eğer.
Evet.
Şiddeti yaşam kalitesini bozacak kadar ediyorsa önemliyse hekime gelinecek.
Evet.
İlaveten ciddi bir şikayette eşlik ediyorsa hekime gelinecek.
Evet.
İhmal etmeyelim ama panik de yapmayalım o zaman.
Tabii dedim.
Peki. Peki şimdi ikinci soru Mehmet Hocam şu. Biz işte çocuk polikliniği yapıyoruz. Sürekli gönlümüzün çoğu sağlam çocuk takibi ile geçiyor. Hasta çocuklardan belki %1 bize kulağım ağrıyor veya kulakla ilgili bir şikayet söylüyor. Ama sağlam çocukların ebeveynleri en az %50'si kulaktan şikayetçi. Hocam bizim çocuk kulağını tutuyor, kulağını karıştırıyor. Eli sürekli kulağında. Ağlarken kulağına masaj yapıyoruz, rahatlıyor, susuyor. Sürekli kulağından bir kir geliyor. Önemli olabilir mi, olabilir mi? Hiçbir zaman da bugüne kadar bir şey çıktığını görmedik bu tip şikayetlerden. Ama bizim kitaplar der ki kulak iltihabı şüphesi bile varsa tedavi verin. Eğer kulak iltihabı ise ve tedavi vermezseniz işitme ağzından neden olur. İşitme ağzında çocuk ifade edemeyeceği için hani bir antibiyotikten sakınırız. Çocuk için iyi bir şey yapmış oluruz ama yarın öbür gün %30 kayıpla hayatına devam eden bir çocuk çıkar piyasaya. Böyle olunca tamam çocukların ifade edememesini bir tarafa koydum ki eder. Etini koparmışsın gibi ağlar. Çığlık atarak ağlar. Normal ağlama değildir. O şımarıklık ağlaması değildir. Anne baba onu ayırt eder zaten. Bu çocuk zaten azıcık işe yaramazdır ama bugün bir tuhaf ağlıyor hocam diye gelir. Bunları da kulak ağrısı kabul edelim. İfade edebilenlerde de kulak ağrısı diyelim. Kulak ağrıları ne yapsın? Hemen panik halde gelsinler mi? Evde bir ağrı kesici içip beklesinler mi? Çocuklarda ve büyüklerde.
Şimdi efendim şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi çocuklarda kendi meramını anlatamayan mesela 3 yaşın altı diyelim değil mi efendim? Belki de 2 yaşın altı veya ilk hayatının ilk 1 senesindeki bebekler diyelim. Bunlarda tabii ki şöyle bir şey var. Biz de babayız. Sonuçta biz de çocuk sahibi olduk ve gerçekten hepsi de fazlasıyla belki de kulak burun boğaz sorunları yaşadı. Bizimkiler de istisnasız hepsi de kulak burun boğaz ameliyatı oldu. Öyle söyleyelim. Şimdi efendim ben öyle diyorum. Allah'tan kalp doktoru olmamışım. Herhalde bizim çocuklar hepsi kalp hastası olarak gelirdi belki. Şimdi şöyle bir şey var efendim. Mesela bir çocuk kendini ifade edemeyen hani prelingual dediğimiz konuşma öncesi 2 yaşın altındaki bir çocukta eğer mesela anne kucağında sallarken veya beşiğinde sallarken veya işte ne bileyim önceden çarşaflarda böyle çok ağlayan çocuklar sallanır.
Biz hala sallıyoruz.
Sallarken daha, ağlaması daha da şiddetleniyorsa mesela çünkü kulakta kulak zarında bir enflamasyon iltihap gerçekten böyle hareketle artar. Yani bebeğe azap yaparsınız. Çocuğumuzu
rahatlatacağız derken.
Evet, rahatlatacağız derken. Çocuğu sallıyoruz daha da beter ağlıyor. Sallıyoruz. O zaman gerçekten acaba kulağında bir sorun mu var diye düşünmek lazım. Veya mesela çocuk bebek mesela işte 1 yaşında 1,5 yaşında sese karşı aşırı hassassa. Yani televizyon sesi açılıyor falan böyle kardeşi çok meraklı fazla açıyor. Bebek orada ağlamaya başlıyorsa sesten dolayı. Veya işte ne bileyim bir titreşim. Yani böyle bir yere gittik bir araba veya işte bir uzaktan bir müzik titreşimi varsa ortamda o bile titreşim bile kulakta ağrıya sebep olabiliyor. Bunlar çok hani ince belki de bizim bile hani ailemizde olduğu zaman çocuğumuzda olduğu zaman zor uyanabileceğimiz zor farkına varabileceğimiz şeyler olabilir. Ama gerçekten yani mesela bir nasıl diyelim bir misafirliğe gittik çocuğumuzla bebeğimiz de var yanımızda orada biraz gürültü oldu çocuklar bağırıyor çağırıyor biraz hayırsızlık yapıyor ama bizim çocuk kenara geçip ağlamaya başladıysa hatta belki de kulaklarını şöyle tutarak eliyle kapatıyorsa o zaman gerçekten kulağında bir sorun var diyebiliriz veya şüphelenebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Bebeklerin çocukların gene hani 2 yaşın öncesi kendini ifade edemeyen çocukların kulak kepçelerinin ön tarafına böyle elimizle parmağımızla dokunduğumuzda, bastırdığımızda, palpasyon diyoruz. Biz de bunu yaparız zaten doktorlar olarak. Sağlık ocağı hekimleri veya işte bütün doktorlar. Biz de standart yaparız. Yani kulak kıkırdağımıza hem kepçesi hem önündeki kırdağa dokunduğumuzda veya altına doğru, kulak memesinin altına doğru dokunduğumuzda kafasını çekiyorsa, ağlıyorsa, üzerine belki de yatamıyorsa o zaman kulakta bir sorun var denilebilir. Veya çocuğumuzun tabii kulağında bir iltihabi durum vardır ama bu iltihabi durum belki de ağrı yapacak seviyede değildir. Serözdür veya yani biraz sıvı birikmesi belki nasıl diyeyim alerjik falan olabilir veya viral bir hastalıktan olabilir. Öyle çocuklarda mesela ya herhalde seslendiğimizi anlamıyor. Dönüp bakmıyor. Biraz umursamaz davranıyor. Bir şöyle birkaç kere sesleniyoruz veya televizyonu fazla açıp yakından böyle dinliyor gibi bulgular varsa onlarda da dikkat etmek lazım. Hele hele bunlara daha çok 3 yaşındaki, 5 yaşındaki okul öncesi dönemdeki çocuklarda, kulak hastalığı olan çocuklarda çok sık rastlıyoruz. Aileler ifade ediyor. Ya çocuğumuz işte bizi umursamıyor, sanki duymuyor, sesleniyoruz duymuyor. Veya televizyonun yakına oturuyor, fazla sesini açıyor falan gibi. O da gerçekten ilk belirti gibi olabiliyor kulak rahatsızlıklarında. Kulak ağrısı tabii ki yetişkinler için şöyle, dediğim gibi bütün şikayetler, kulak bulmazla ilgili şikayetler hepimizin başına zaman zaman gelebilir. Ama tabii ki burada uykumuzu bölüyor. Yani uyutmuyor. Ondan sonra acaba bir ağrı kesici aldık geçmiyor. Veya işte hani birlikte bir grip nezle de var, bir üşütme hadisesi, bir soğuk alma hadisesi var. Biraz kendimize baktık, böyle bir buhar tedavisi yaptık. Burnumuza böyle bir hani deniz suyu spreyi gibi reçete dışı yardımcı olabilecek, böyle açılmasına yardımcı olacak okyanus suyu spreyi gibi spreyler sıktık. Rahatlamıyor, açılmıyor. Kulağımıza da basınç ağrısı oldu. Biraz sesimiz kısıldı. Balgamlı öksürük de var. Kulağımıza da bu arada gene ağrı oldu. O zaman bir alarme olmakta fayda var. Çünkü sadece basit bir üst solunum yolu enfeksiyonundan çıkmış, belki de bir kulağa bir komplikasyon dediğimiz bir hale gelmeye başlamış diyebiliriz.
Ama yetişkin de herhalde bir gün beklesek kulak ağrısı da çok büyük bir kaybımız olmaz.
Yani şöyle bir şey var, hani mesela şöyle bir soğukta kaldık 1-2 saat, yani yürüyüş yaparken veya ne bileyim bir yolculuk sırasında rüzgar yedik, kulağımızı da gerçekten etkileyebilir. O zaman ne yaparız? Bir mesela sıcak tatbiki yaparız. Ütüyle ısıttığımız havluyu böyle sıcak sıcak böyle kulağımıza doğru koyarız. Veya işte aileler bazen şey diyor, kişiler bir fön makinesini şöyle tuttum, rahatladım falan gibisinden. O biraz rüzgarından veya sesinden kötü rahatsız etki edebilir, rahatsız edebilir yani. Onu tavsiye etmiyoruz. Ama böyle işte sıcak su torbası konulması, oradaki basit enflamasyonu, ağrı yapan problemi geçirebilir. Tabii bir de şöyle bir şey var.
Bunlarla geçiyorsa gelmeyin.
Evet, gelmeyin. Bir de şöyle tabii ki hani yüzme hadisinde deniz, havuzdan bulaşabilen hastalıklarda tabii ki onlar da hafif hafif başlar. Ama birkaç gün sonrasında daha da şiddetleniyorsa, dokunulunca böyle kulağın çevresine, kulak kepçesine dokunulunca ağrılar yapıyorsa mutlaka çok da hani kulağın tıkanmasını artık uyutmayacak kadar böyle üzerine yatamayacak kadar şişmesini beklememekte fayda
var. Peki kulağını tutup ağlayan çocukları hemen acile getirelim Mehmet Hocam.
Kulağını tutup ağlayan çocukları acile getirme hadisesi aynı şey. Yani çocuklarda da yani kulağına mesela işte sıcak su torbası koymak.
Basit ondan bir ağrı kesici verelim.
Tabii basit bir ağrı kesici vermek. Burada ağrı kesici hadiseler şöyle. Tabii ki bunu inşallah bir başka bir programda da sizinle paylaşırız. Bu dönemde bir ilaçlara karşı bir antipati geliştirilmeye çalışılıyor. Öyle bir hani medyada bir akım var, öyle söyleyelim. Her ağrıda ağrı kesici almayın. Ondan sonra ağrı kesici de bir vücudun savunma mekanizmasıdır. Vücudun direncini artırır veya hastalıklara karşı direnin. İlaç hemen kullanmayın. Ondan sonra ileride hatta kanseri bile yenebiliyormuş böyle direnci yüksek olan insanlar. Hastalıklarda ilaç kullanmayın gibi bir moda var. Tabii ki ilaç deyince bütün ilaçları reddetme gibi değil. Onu da inşallah başka bir program yapalım i̇nşallah. Sizle Fırat Hocam. Tabii ki böyle yardımcı olacak, vücudun alerme olmasını sağlayan, sizin de dediğiniz gibi böyle ağrı gibi, o da Allah-u Teala'nın bir nimeti. Bunları da değerlendirmek lazım. bana yardımcı ol. Bende bir sorun var diyor vücut. Anlatabiliyor muyum? Yani bir nevi hani bilgisayarın bir yerden bir sinyal vermesi gibi telefonumuzun. Aynı onun gibi yani ona yardımcı olmak lazım. Ama en hafifinden dediğim gibi kulaktaysa sıcak tatbiki veya işte nasıl boğazımızdaysa mesela bir gargara, antiflojistik dediğimiz gargaralar, boğaz spreyleri, bunlar hepsi reçete dışı. Yani eczaneye gidince eczacılar doktor yazmasa da verebilecekleri, sizi rahatlatacak.
Memnuniyetle verirler zaten.
Preparatlar var. Bütün dünyada kullanılabilen şeylerdir. Yardımcı olacak bir bilimsel materyaller bunlar. Yani bunlarla rahatlamaya çalışmak lazım. Tabii ki ama şöyle bir şey var. Bir iki gece tekrarlıyorsa veya beraberinde ağrı olmaya başladıysa veya işte burun boğazda da sorunlar varsa, ateş fazlalaştıysa, belli bir derecenin üstüne çıkan ateş gibi belirtiler olursa, eşlik ediyorsa, o zaman mutlaka doktorlara gitmek lazım. Acil hadisesi tabii ki Türkiye'de çok farklı değerlendiriyor. Acillerimize Allah yardımcı olsun, yardım etsin. Yani acilleri de çok fazla aşındırmamakta fayda var.
Yıpratmamakta fayda var. Peki, teşekkür ederiz Mehmet Hocam. Mehmet Hocam, ilk kısımda kulak çınlaması ve kulak ağrısı dedik. Şimdi burada iki tane birbiriyle eşlenik şeyi aslında bir arada sormak istiyorum. Birincisi burunla ilgili şikayetlerde. Ben burun tıkanıklığı çok çeken biriyimdir. Alerjik rinitim var. Çok sıkıntı oluyor bana. Bir müddet sonra ilaçları uygunsuz kullandığımda burun kanaması yapıyor. Burun kanaması da öyle ciddi boyutta olmayıp çok yukarılarda kaldığı için çok berbat bir burun tıkanıklığına neden oluyor. Burun tıkanıyor, ilaç kullanıyoruz, burun kanaması yapıyor. Burun kanaması burnu tıkıyor. Böyle bir kısır döngüye giriyoruz. Şimdi burnumuz tıkandığında ne zaman kulak burun boğaza müracaat etmeliyiz? Burun kanamalarında ne zaman kulak burun boğaza müracaat etmeliyiz? Çünkü özellikle kulak sadece burun kanamasını esas alırsak, Allah korusun, bir löseminin ilk belirtisi de bu olup acilen çocuk hekimi vasıtasıyla çocuk hematoloğuna gitmek de gerekir veya yetişkinde aynı şekilde kanama diye yapacak şeyler de gerekir. Ama çok şükür belki binde biri ancak böyle çıkar. Ne dersiniz?
Efendim, şimdi burun kanaması hadisesi hepimizde belki de burnu temizlerken biraz fazla şiddetli temizlemekten, hani bir kuruluk varsa, biraz hafif bir üst solunum enfeksiyonu, hafif bir viral gribal bir durum geçirdiysek, burnumuzun içindeki deri, mukoza biraz kuruyabilir, tahriş olabilir. Onu da doğru bir şekilde burnumuza yardımcı olamadıysak o zaman belki de gerçekten tahriş olup bazen akıntısıyla birlikte, doğal balgamıyla birlikte kanlı bir ifrazat gelebilir. Veya çok şiddetli sümkürme hadiselerini de çok fazla tavsiye etmiyoruz esasında. Bu sümkürme olayında da gerçekten burnumuzda küçük yaralar açılabiliyor ve ondan kanamalar olabiliyor. Böyle durumlarda biz buruna tuzlu karbonatlı ılık su çekilmesini tavsiye ediyoruz. Burnun içindeki mukoza yardımcı oluyor, yumuşatıyor. Mukoza dengesini rahatlatabiliyor. Bunu mesela kaynatılıp ılıtılmış suyun içine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat gibi, bunu da bir tüy olarak
evde kendimiz hazırlayabiliriz.
Hazırlayabiliriz. Ama tabii ki bunun hazır formları da var. Veya işte okyanus suyu spreyleri veya işte daha bir gelişmiş içinde yumuşatıcı maddeler olan E vitamini, aloe vera gibi böyle veya pantenol gibi, gene bunlar da reçete dışı burun merhemleri, spreyleri kullanılabilir. Burunla yumuşatılması, tabii ki şöyle bir şey, bazı insanlar daha fazla hassas oluyor. Burnumuza klorlu su, normal yani musluktan akan suyu fazla da çekmemek lazım.
Klor miktarı mı var ki?
Efendim, en hafifinden mesela şöyle hissedebiliriz. Bir banyo yaptık, burnumuza da su verdik. Sonrasında banyodan sonra en hafifi burnumuzun içinden hani fazla miktarda hani sümük geldiğini görebiliriz. Bu en basiti. O bile burnumuzda esasında biraz hani ya beni biraz tahriş ettim, ben kendimi temizleyeyim sinyali.
Ha, bu bile önemli.
Yani evet. Ama daha fazlası şöyle, işte bünyesi hassas olan insanlar, burnu alerjik olan, hassas olan insanlarda daha fazla kuruma, kanama yapabiliyor. Yani klor gerçekten biraz, hani biz büyük şehirdeyiz, biraz fazla konulabiliyor yani şeylerden dolayı, sistemden dolayı. Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü poliklinik ortamında çok karşılaşıyoruz. Bir de tabii ki rahatsızlığı olan insanlar burnunu açmak için gerçekten çok sümkürüyorlar. Öyle söyleyeyim. Hani abdest alırken sümkürüyor, iş yerinde sümkürüyor, sabah sümkürüyor. Dakikalarca yüzünü yıkarken burnunu sümkürmekle uğraşan çok insanlar var. O da tahriş edebiliyor. Çocuklarda alerjik sorunlar kaşıntı yapabiliyor veya yetişkinlerde parmak darbesi travması deniyor. Dijital travma deniyor. Parmak darbesi, hep burnumuz ucunu oynama. Yani bunu belki de çalıştığımız ortamda bazı yetişkin insanlarda da görebiliriz. Hep burnuyla ilgili böyle temizlik şeysi. Orada tabii ki burnumuz hani normal bir ifrazatı vardır. Havanın şartlarından dolayı, o günün ortamından dolayı biraz tabii ki hepimizde sümük olabilir ama bunu çok da fazla tırnaklamak, parmaklamak da iyi değil. Çünkü unutmayalım ki tırnak gerçekten çok sorunlara sebep olabiliyor. Altında tırnak yatağındaki mikrobik birikintilerden dolayı. Dijital travma dediğimiz hadise çocuklarda çok karşılaştığımız olay vestibüler nörit dediğimiz burun ucunun çatlamasına, burun deliklerinin nasıl diyelim tahriş olmasına sebep olabiliyor. Burada küçük küçük sağlı sollu kanamalar görebiliyoruz. Bu durumda çocuğumuzda şöyle diyelim, kanama ne zaman doktora gidilmeli hadisesini esas özellikle ona girelim. Mesela burnumuzda kanama oldu çocuğumuzda veya bizde. Yapmamız gereken özellikle diyoruz ki tabii ki hani biz bile iyice bakınca belki hani endovizyon dediğimiz kameralarla böyle inceleyince bazen nereden olduğunu görebiliyor. Çünkü burnumuz içi esasında bir muamma. Yani ucundan ta genzimize kadar sinüslerin olduğu yukarı yapılara kadar belki de avucumuzun içi kadar geniş bir alan. Ama daha çok gördüğümüz burun ucu bölgesinde ilk bir santim diyelim bölgesindedir. Buna da özel bir anatomik alan var zaten. Damarlar orada bir yumak yapar. Her yerden
gelen damarlar oradan, evet, kanar yani.
Oradan kanar. Tabii tansiyon hastaları farklı. Tansiyon hastalarında nereden kanayacağı belli olmaz. Ama genellikle çocuklarda normal kanamalar uçtan olur. Öyle olunca bizim tavsiyemiz burnumuzun deliklerini şu burun kanatlarından şöyle iki parmağımızın arasını alarak kapalı tutma.
Ne kadar yani, sürede Mehmet Hocam?
Yani bir kanama zamanı dediğimiz 2,5-3 dakika. Yani burnumuzun zaten kökündeki kemik biter, burun ucumuz, burun kanatları başlar. Orada böyle burun iki parmağımızın arasını alarak çok da acıtmayacak şekilde kapalı tutması.
Peki öne doğru mu eğilecek, arkaya doğru mu?
Öne doğru eğilmesi daha mantıklıdır. Öne doğru eğilmesi daha iyi sonuç verir. Böyle bekledik. Ondan sonra bekledikten sonra burunda bir pıhtılar var, biraz kan kabukları var. Onları da çok fazla temizlemeye çalışmayalım. Çünkü esasında kan kabuğu diyelim, pıhtı diyelim bir iyileştirme faktörü. Yani bu en ufak bir keside de öyle.
Orada dursun yani.
Orada dursun. Ya yani elimiz kesildiği zaman da aman elimiz kesildi diye suyun altına tutarsak o kesikteki kanama zor durur. Çünkü en ufak bir kesikte dahi o kesilmenin etkisiyle oraya gelen kan hücrelerinin ilk uyarısı, ilk fibrin dokuları biliyorsunuz şeyler, trombositler falan orada daha bir mukavim bir yapı oluşturabiliyor. Daha
sağlam
yapı oluşturabiliyor. Yani bastıralım. Üzerine bastıralım, orada bir pıhtı oluşsun. O pıhtıyı da şöyle bir narin bir şekilde çevresini temizleyelim ama çok da fazla oradan izale etmemeye çalışalım. Hatta kanıyorsa da kanarken kanlı kanlı belki yara bandı yapıştıralım. Öyle söyleyeyim.
İyileşme için gerekli
yani
bu.
Daha faydalı çünkü savunma sisteminin bir parçası kan. Burnumuz için de öyle. Çok da fazla tahriş etmeyelim. Hatta mümkünse de çok belki de 24 saat bir sümkürtmeyelim fazla. Ama buna rağmen tekrarlıyor. Veya mesela bir çocuğumuz kalktı sabahleyin uyandı veya gecenin bir yarısı ağlayarak uyandı. Bir baktık ki yani yastık yatak göl olmuş. Bayağı bir kanamış.
Miktar olarak fazla.
Miktar olarak fazla. O zaman alarmı olalım mutlaka. Hani çok da hemen acillere gidecek şekilde değil ama tabii ki öyle bir şey var ki durmuyor. Tekrar tekrar kanıyor. Sabah ettik veya edemedik. Gerçekten şıp şıp şıp şıp böyle kanıyor. O zaman veya genzine şey yapıyor, kaçıyor. Bol miktarda kanama oluyor.
Durdurulamayan kanamada önce tansiyon mu aklınıza geliyor Mehmet Hocam?
Efendim şimdi şöyle durdurulamayan kanamada gerçekten tansiyon akla gelmesi lazım. Yani biz de acillere müracaat ettiğinde bazen acil hekimleri çalıştığımız hastanelerde bize telefonlarla 24 saat ulaşabilirler, danışabilirler. Önce şunu yapın, önce bunu yapın. Bir tansiyonuna bakın, önce bir otursun istirahat etsin. Eğer tansiyonu yüksekse dil altı tansiyon ilacı verelim. Veya işte çok telaşlıysa, anksiyete dediğimiz kanıyor diye çok telaşlı olan insanlar var. Yani eli ayağını nereye koyacağını bilemeyen, ağlayan. Ondan sonra acıma. O zaman belki bir sakinleştirici yapılabilir, iğne yapılabilir. Bunları da tavsiye edebiliyoruz. Veya işte çocuklarda böyle kanamadan dolayı gerçekten bir hırçınlık falan varsa onunla ilgili aileyi önce sakinleştirmek çocuğu da bir sakinleştirmek, ona bir hani bir oyuncak vermek, bir ona bir şeye dalmak, bir oyuna daldırmak önemlidir. Çünkü yardımcı da olamıyorsunuz. Yani bir bakamıyorsunuz da, burnuna hiçbir müdahale edemiyorsunuz. Küçük çocuklarda belki de biz de hani bu konuda çaresiz kalıyoruz. Öyle olunca yapıcı davranmaya çalışıyoruz. Sakin olalım diyoruz. Aman diyoruz. Önce diyoruz şöyle yapalım, böyle yapalım. Belki de ilk başta dediğiniz gibi mutlaka bir çocukluk grubunda kanama diyatezini artıracak böyle kan hastalıkları olabilir diye biz de mutlaka alarmı oluyoruz. Sizinle çocuk doktorlarıyla buna temas içinde oluyoruz. Kan tahlilleri yapabiliyoruz. Ortamda bir buna sebep olabilecek bir üst solunum hastalığı var mı? Yani burunda bir enfeksiyon var mı? Akıntı var mı? Belki de uzun süredir çocuk gerçekten hani bir enfeksiyonu var. Sinüzit gibi alerjik temelli de olabilir. Ve bunu ihmal etmiş aile. Çocuk da söylememiş. Ondan sonra acaba öyle hani uzun süre geçirdiği için de burnunda çeşitli yerlerde kanama odakçıkları oluşmuş. Hani kanamanın olduğu yer ve şekil bile bizim için önemli. Eğer birkaç yerde 4-5 yerde böyle küçük küçük minik kanama odakçıkları varsa bu uzun süreli tahriş. Bir enfeksiyon da olabilir veya işte parmak travmasıyla da olabilir. Ama bariz mesela bir atar damar gerçekten böyle enjekte şeklinde kanaması çok fazla varsa o zaman diyoruz ki acaba bir kanama diyatezi mi var veya işte tansiyonda bir sorun var yetişkin de olsa.
Tampon ne zaman koyuyorsunuz Mehmet Hocam?
Tampon çoğunlukla koymamaya çalışıyoruz.
Çok sevimsiz bir şey değil
mi? Evet çok sevimsiz bir şey. Kulak burun boğaz doktorlar olarak tampon artık koymamaya çalışıyoruz fazla. Ama tabii ki tampon bu işin aslı öyle söyleyelim. Tampon dediğimiz halise kendisi
nasıl
de...
Nasıl becerip koyuyorsunuz onu da anlamadım.
Evet, tampon,
çıkartırken bir bakıyorsunuz koskoca bir
tampon dediğimiz halise de kendisi de travma yapabiliyor. Öyle söyleyelim. Tabii ki acile gidildiği zaman oradaki acil hekimleri öncelikle burada kanamanın derecesine, ne kadar süredir var olduğuna veya tekrarlamadığına bakabilir. Hastanın genel durumuna bakabilir. Ondan sonra bir müdahale hadisesinde de en ufağından başlayarak. Hatta nasıl diyelim, bazen eğer hasta sakinleşecekse ve başka bir şey yapamıyorsanız buruna su çekme hadisesi olabildiğince soğuk. Tabii ki hani soğuk su çekmek de değil yani musluktan akan normal soğuklukta bir su çekme bile o irigasyonla bir yıkamayla rahatlatabilir burnu. Belki de kanamayı ufak kanamaları durdurabilir diyelim. Hasta belki de biraz sakinleştiğinden de. Yani hastanın durumuna yardımcı olmak sadece kanamayı durdurmak değil o anki durumuna telaşesine bile yardımcı olmak bu işi çözebiliyor. Tabii ki tampon hadisesi şöyle, biz eğer mesela tansiyon hastalığından kanamalar daha şiddetlidir ve kontrol edilmesi zordur. Çünkü daha geri kısımlardan kanama oluyor, daha arka kısımlardan büyük atar damarlardan kanamalar olabiliyor. Onlarda bazen şöyle hani bize geldiği zaman tansiyonu düşüyor, kanama belli olmuyor. Yani öyle söyleyelim. Tansiyon yükseldiği zaman kanıyor, düştüğü zaman kanamıyor. Yani biz de tam yardımcı olamayabiliyoruz bazen nereden kanadığını bilerek, bilemeyerek. Burada dediğim gibi eğer mesela işe gitti kanıyor veya işte ne bileyim otobüse bindi kanıyor.
Başladı.
Eğer öyle bir şey varsa mutlaka ihmal etmesinler. Tabii ki bir de çocuklarda şöyle bir durum var. Hani morarmalar. Yani sıra dışı morarmalar dizlerinde olsun işte bacaklarında
daha
olsun.
Daha çok arka yüzlerde,
işte,
ekstansör
yüzlerde böyle kanamalar, morluklar, morarmalar varsa birlikte de böyle şeyler oluyorsa veya petechial dediğimiz nokta nokta ciltte kan oturmaları falan oluyorsa onda da mutlaka esasında bir kanama bozukluğu yapabilecek hastalıklar var mı? Veya bir vitamin eksiklikleri değil mi efendim? K evet. Vitamini eksiklikleri gibi eksiklikler var mı diye incelenmesinde fayda var.
Peki. Şimdi Mehmet Hocam programımızın sonuna geldik. Çok fazla vaktimiz kalmadı ama daha önce de konuştuğumuz ama önemine bilen vurgulamak istediğimiz bir şey var. Kulak burun boğaza belki en çok ihmali baş ağrıtan şikayetlerden biri ses kısıklığı. Sesimiz çok kısılıyor. Çok kısıldığı için önemsemiyoruz. Ama bazen tek başına kötü huylu bir hastalığın bile alameti olabiliyor değil mi?
Evet efendim.
Ne dersiniz hocam? Ses kısıklığı ne zaman gelsin?
Şimdi efendim ilk başta dediğim gibi gerçekten insanoğlu esasında biraz da hani ihmal ediyor veya nasıl diyelim kötü ihtimale karşı kendini korumaya alıyor. Yani bunu gördüğümüz hastalar çok. Bazen şikayetini çok abartıp da bize başvuran insanlar da var. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Yani hani temiz hayat yaşamayı ve problemlerimiz olduğu zaman da bünyemize yardımcı olmayı bilmemiz gerekiyor. Yani temel esasında sağlıklı hayat bilgileri diyelim. Keşke bu hani okullarda da verilse ki verilmeye başlandı mı bilmiyorum. Mesela bir ortaokul seviyesinde sağlık bilgileri, insan kendine nasıl bakacak, hijyenine nasıl dikkat edecek ve ufak tefek hastalıkları olduğu zaman kendine nasıl yardımcı olacak. Yani böyle bilgilerin verildiği ülkeleri duyuyoruz, biliyoruz inşallah. Bizde de öyle olur. Çünkü yani gerçekten bize de doktorlara da yardımcı olur. Sisteme de, sağlık sistemine de yardımcı olur. Mesela ses kısıklığı hadisesi de önemli bir olay. Ses kısıklığı olduğu zaman kendimizi biraz dinlemeliyiz. Yani sesim niye kısılıyor? Yani şöyle bir şey var. Herkesin ses telleri çok dayanıklı değildir. Yani olmayabilir. Yani belki de 100 kişiden kaçı şarkı söyleyebilir yüksek oktavlarda. Yani mesela bağırma hadisesi. Hani bir sinirleniriz veya işimiz gereği çok konuşuruz belki de. Hani bir öğretmen
ya da bir bardak
olsun,
soğuk ayran içeriz.
Veya bir bardak soğuk ayran içeriz dediğiniz gibi dayanıklı olmayabilir. Yani dayanıklı olacak hani fazla etkilenmeyecek de sesini gerçekten
bir şey
çok
bu.
Güzel kullanabilecek. Onlar tabii ki hani ses sanatçısı olabilecek veya olan insanların belki de boğaz ses teli kalitesidir, dayanıklılığıdır. Onun için kendimizi tanımamız lazım. Eğer yani böyle bir fazla bağırdığımız zaman sesimiz kısılıyorsa bunu fazla zorlamamamız gerekiyor. Sesimiz kısılıyor, üzerine devam edelim. Hani sesim kısıldı, üzerine gerçekten şöyle.
Çivi çiviyi söker.
Çivi çiviyi söker, limon suyuna karabiber. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu hastalardan duyuyor. Sesim daha bir berbat oldu. Yani limon suyuna karabiber içtim. Şöyle bir açsın diye sirkeyle gargara yaptım. Sesim gitti hocam. O gün yani
gider mi sahiden?
Evet gider. Yani tahriş etmemek lazım. Daha fazla hani yormamak gerekiyor. Ses istirahati veriyoruz biz mesela. Hani ağlayan çocuğun sesi daha böyle gür olur büyüyünce filan gibisinden. O inanışlar esasında belki de iyi değil, yanlış. Çünkü bir bakıyoruz ki yani sonuçta ses tellerinde en basitten nasıl oluşmuş yani nodül dediğimiz ses teli nodülleri, şarkıcı nodülleri veya işte nasıl diyelim bir kronik tahrişin sonucu kanser öncesi diyebileceğimiz yaralar, hastalıklar yani kansere yol açabilecek şüphede prekanseröz diyoruz biz bunlara, iyileşmeyen yaralar olabiliyor. Oradaki doğal deri diyelim mukoza yani esasında deri hücrelerinin yapısı değişiyor. Yani bir nevi daha bir fazla üretiliyor, kalınlaşıyor. Ondan sonra onu geri döndürmek, ses tellerinin bir nevi yumuşatmak çok daha zor oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ama ses kısıklığı hadisesi
hangisi
hani
hepimize
gelebilir. Hangisi
çok önemlidir, panik yaptırmalı bizi veya kaçıncı günde Mehmet Hocam?
Efendim şöyle yani mesela bir gün, iki gün normal. Yani sesimiz kısıldı, ne yaparız? Ondan sonra biraz belki de hani fazla kullanmayız, ekonomik kullanırız. Belki de nasıl boğazımıza rahatlatacak böyle çok da sıcak olmayan ılık
bitki
çayları içeriz. Veya belki de gerçekten hani eskiler kullanırmış böyle bir sıcak muhallebi falan hadiseleri böyle ne diyorlarsa bir nişasta pişirme gerçekten etkili oluyormuş böyle. Eskiler kullanırmış. Bunlar rahatlatır, yumuşatır. Veya bununla alakalı gene reçete dışı kullanabileceğimiz boğaz spreyleri, gargaraları var. En azından mesela çok da boğazımızda ağrıyorsa gene bir antiinflamatuar dediğimiz ödemiş şişliği alan basit bir ağrı kesici alabiliriz. O da rahatlatır. Tabii ki istirahatle birlikte. Ama tabii ki bir öksürüğümüz, biraz hafif üşütme durumumuz varsa onunla alakalı yardımcı bazı gıdalar ve hatta gene yardımcı ilaçlar kullanabiliriz. Elimizin altında olabilecek reçete dışı preparatlar. Buna rağmen de ama iki gün, üç gün oldu geçmiyor. Veya açılıyor, açıldığı çok nadir gene kapanıyor. Yani her gün sesimiz kısılıyor. En basiti şudur mesela. Sabah uyanıyorum, sesim kısık uyanıyorum. Ondan sonracıma biraz kahvaltı yapıyorum. Çay içiyorum, su içiyorum, süt içiyorum. Rahatlıyor. Ama her sabah kalktığımda sesim kısılıyor. O da önemli. Yani üç gün olmuş, beş gün olmuş. O zaman ihmal etmemek lazım. Bu da gene bir yani sinüzit nedeniyle olabilir. Mide ekşimesi, reflü de buna yapabiliyor. Yani o da altında başka bir mide ekşimesi de, sinüzit de veya burun tıkanıklığı nedeniyle ağzı açık uyuma böyle bir şey var mı? Ona da bir bakmak lazım. İlk belirti veya insanın fark edebileceği belirti gibi olabiliyor. Yalnız şöyle hani sigara içen, ondan sonracıma sesini böyle hoyrat kullanan, biraz da erkekliğinin şanındandır diye böyle torunla torbasına bağıran, sesi karakteri hürül hürül böyle amcalarımız falan oluyor. Onlar da ya biz böyle
onlar gelmiş... biraz rahat olsun. Onlarınkiler problem değildir genelde.
Evet, evet. Yani onlar da gene de bir kontrol ettirmelerinde fayda var. Bazen böyle gerçekten boğazlarıyla ilgili ihmal edilmiş sorunlarla da karşılaşabiliyoruz ses telleriyle alakalı. Onu da antiperante söyleyeyim.
Peki çok teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş idi. Kendisiyle ses kısıklığı, kulak ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, kulak çınlaması ne zaman doktora gelmelidir, geciktirmemelidir sorularının cevaplarını almaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam. Sizi tekrar misafir etmek isteriz inşallah.